Ayrım 16, sayfa 165, resimli ayda edebiyat tartışmaları. Büroda işler bittikten sonra akşamları bizim Kadıköy'de, Şair Nefi Sokağı'ndaki evde edebiyat ve sosyalizm tartışmaları yapardık. Bu toplantılara Nazım, Sabahattin Ali, Naci Sadullah, Vala Nurettin, Peyami Safa, Kemal Tahir gibi yazarlar katılırdı. Bu tartışmalar çok heyecanlı olurdu. Nazım edebiyat alanında yeni bir sesti. Devrimci düşünceleriyle, yeni sanat konusundaki bilgisiyle o neslin genç yazarları üzerinde büyük bir etki yapıyordu. Yeni bir edebiyatın doğmakta olduğunu müjdeliyor, şiirde aruz ve hece devrinin geçtiğini iddia ediyordu. Resimli Ay'da yazdığı bir yazıda bu görüşünü şöyle açıklamıştı. Burjuva ediplerinin yazdıklarını ancak bir avuç burjuva aydını anlayabilir. Halk bunları anlayamaz. Orta münevver sanatı kötü tarafından anlayandır. Yakup Kadri'nin Erenlerin Bağı, Nur Baba, Damla filan gibi lohusa şerbeti mayilerini bize kenarları yaldızlı Mahmut Paşa bardakları içinde içirmeye çalışanların eserleri ve kendileri çoktan mazi oldu. Bu bir evvelki edebiyat nesline karşı içimde hiçbir hürmet hissi yok. Nazım bütün dünya sanat aleminde dökümanterizmin galebesini görüyoruz diyordu. Sanat sinemadan tutunuz da şiire kadar realitelerin vesikalarında kompozisyonlar, terkipler ve besteler yapmaya doğru gitmektedir. Bu gerçeklerin mimarisi bazen öyle müthiş bir mana alıyor ki onların yanında entrikalı romanlar, kalbin mırıltılarını heceleyen şiirler filan zavallı ve gülünç kalıyor. Nazım'ın Resimli Ay'da açtığı putları kırıyoruz kampanyası da bu görüşüne dayanıyordu. Nazım'ın bir çırpıda geçmişi inkar etmesi tartışmalara yol açıyordu. Tartışılan konulardan biri de edebiyatın halka inmesi konusuydu. Nazım bunda şiddetle ısrar ediyordu. Edebiyatın halka inmesi akımı yeni değildi. Daha edebiyatı cedideciler devrinde başlamıştı. Tevfik Fikret, Hüseyin Siret ve diğerleri bu amaçla yola çıkmışlardı. Fakat kullandıkları dili kendi nesilleri anlayamazdı. Konular tepedeki sınıfı aksettiren konulardı. Fakat bunda bu ediplerin yaşadıkları devrin şartları göz önünde tutmak lazımdı. Elbette ki Abdülaziz devrinde, Abdülhamit devrinde bir Nazım Hikmet çıkamazdı. Her devrin edipleri, şairleri yaşadıkları devrin ve toplumun mahsulleridir. Sosyal yapıda meydana gelen değişmeler edebiyatta da etkisini gösterir. Edebiyatta da değişmeler olur. Divan edebiyatı, tanzimat edebiyatı, edebiyat-ı cedide, tekamül zincirinin halkalarıdır. Bunları toptan inkar etmek tarihin akışı içinde meydana gelen tekamülü inkar etmektir. Bunları burjuva diye kenara atmak ancak sekterliğe kapılmak olurdu. Bu konuda Nazım'a karşı gelenlerden biri de bendim. Hele Nazım'ın bunlara karşı içimde hiçbir hürmet hissi yok demesi biraz nihilizm gibi geliyordu bana. Yapılan itirazlar daha çok bu noktada toplanıyordu. Tartışma konularından biri de dil meselesiydi. Nazım dilin sadeleştirilmesini istiyor fakat halkın dilinde olmayan kelimelerin kullanılmasına karşı geliyordu. Peyami Safa Türkçenin özellikle İstanbul Türkçesinin gelişmenin kemaline vardığını söylüyor, halkın diline inerek lisanı fakirleştirmenin bir hata olduğunu iddia ediyordu. Dil meselesinde birçoğumuz Nazım'ın haklı olduğunu kabul ediyor fakat lisanı zenginleştiren birçok Arap, Fars kelimelerinin Türkçe'de karşılığını bulmanın güç olduğunu söylüyorduk. Uydurma kelimelerin Çağatay lügatlarından aktarılan kelimelerin de kullanılmasına karşıydık. Nazım da bu konuda bizimle beraberdi. Fakat o, Türk dilinin bu Arapça, Farsça kelimelere ihtiyacı olmadığını söylüyor, buna kendi şiirlerini örnek gösteriyordu. Doğrusu Nazım'ın şiir tekniğine olduğu gibi Türk diline de sadelik getirdiği inkar edilemezdi. Onun şiirlerini en basit insan, işçi, herkes kolaylıkla anlayabiliyordu. Nazım uydurma kelimeleri kullanmıyordu. Onun kullandığı dil Türkçenin kemale ermiş şeklidir denebilir. Edebiyatta realizm de tartışma konusuydu. Eski geleneklere bağlı bazı yazarlar sanatçının hiçbir kayda bağlanmamasını, maddi alemi olduğu gibi mistik felsefeyi de aksettirmenin sanatçının ödevi olduğunu iddia ediyorlardı. Nazım buna çok kızardı. Mistik alem yazarın kabiliyetsizliğini saklamak için sığındığı siperdir. Gerçekleri halktan saklayarak onu bir rüya aleminde yaşatmak, onu uyutmak demektir. Sanatkar kendisi için değil, okurları için, halk için yazı yazmalıdır. Sanat sanat için değil, fayda için, sanatkarın elinde bir araçtır. Bu aracı geniş kitlelerin faydası için kullanmalıdır diyordu. Sanat sanat için midir? Sanat fayda için midir tartışmaları gece yarılarına kadar devam ederdi. Nazım realist bir edebiyatın en güzel örneklerini şiirlerinde veriyordu. Realist görüşünü mısralar içinde belirtiyor, realiteyi bütün açıklığıyla şiirlerinde dile getiriyordu. Bu şiirlerde his, fikir, heyecan, ahenk birbirinin içine girmiş, realiteyi yeni bir dil, yeni bir teknik ile aksettirmiştir. Nazım materyalist görüşüyle maddi alemi aksettirmiş, metafiziğin kalıplarını kırmıştır. Gerçeği his aleminde değil, toplumun içinde aramıştır. Denebilir ki Nazım'ın şiirlerine ruh veren, ezilen, sömürülen insan ve halklar için duyduğu sevgi, ezenlere karşı beslediği nefrettir. Nazım'ı devrimci yapan da bu ideolojisi ve felsefesidir. Şiir onun elinde hislerini, heyecanlarını, fikirlerini ve ideolojilerini aksettiren bir araçtır. Bunun içindir ki Nazım sanatını devrimin hizmetine vermiş, devrimci bir şair olarak eski ediplerin, şairlerin, kitleleri uyuşturan benci eserlerine karşı hücuma geçmişti. Nazım en inkılapçı şiirlerini Resimli Ay'da bulunduğu devrede yazmıştır denilebilir. Bunlar arasında Yürüyen Adam, parantez içinde 1929, Gayemin Yolcularına, parantez içinde 1928, Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü, Kerem gibi şiirleri yeni neslin üzerinde çok büyük etki yapıyor. Gençlere, aydınlara, işçilere savaş azmini aşılıyordu. Yürüyen Adam şiirindeki mısralar birer savaş çağrısıdır. Yürüyor o ıslıkla, kızgın bir ölüm marşı çalarak. Yürüyor o, gövdesi bir gemi gibi yükselerek, alçalarak. Yürüyor adım adım, yürüyor ağır ağır. Yürüyor çıplak, iki bıçak gibi gerilmiş yüzünde gözleri. Yürüyor düşmana doğru, yürüyor adım adım, yürüyor ağır ağır, yürüyor. Mısraları ve Kerem gibi şiirindeki hava kurşun gibi ağır, bağır bağır bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Mısraları bir devrin heyecanını verir. Bunun gibi diğer devrimci şiirleri de kendi nesline ve ondan sonra gelecek nesillere korkusuz, sarsılmadan, yılmadan sonuna kadar davalarını savunma iradesini aşılar. Tartışma konularından biri de milli edebiyat, sınıf edebiyatı konusuydu. Nazım'a göre milli edebiyat yoktu, sınıf edebiyatı vardı. Nasıl burjuva yazarı kendi sınıfının edebiyatını yapmışsa, proleter şairi de, sanatçısı da savunduğu sınıfın edebiyatını yapmalıdır. Bir proleter yazarı yalnız işçi sınıfı üzerine yazı yazmakla kalmamalı, bu yazıları işçi sınıfına da okutabilmeliydi. Bu sebeple işçinin halkın bilmediği kelimeleri kullanmamalıydı. Ona göre proleter sanatçı, işçi hayatını vermekle de yetinmemeli, onlara haklarını savunabilmek için sömürücülere karşı savaş ruhunu da aşılamalıydı. Nazım düşüncelerini, felsefe görüşlerini o kadar kuvvetle şiirlerinde işlemişti ki, onun ideolojisine düşman olanlar dahi bu şiirleri zevkle okumaktan kendilerini alamıyorlardı. Sınıf edebiyatına en çok karşı gelen Peyami Safa'ydı. O, işçi sınıfı diye bir sınıf tanımıyordu. Ona göre milli edebiyat vardı. Her Türk şairinin, edebinin yazdığı eser, kendi duygularını, heyecanlarını dile getirse dahi milli bir eserdi. Yazar hangi sınıfa hitap ediyorum diye düşünmek zorunda değildi. Halk edebiyatı diye bir şey olmaz diyordu. Nazım ise burjuva edipleri nasıl kendi sınıflarının konularını ele alıyorsa, proleter edebiyatını yapanlar da ezilen işçi, köylü sınıfının konularını ele almak, toplum içindeki realiteyi göstermek zorundadırlar diyordu. Bir proleter sanatçının yalnız kendi sınıfına hitap etmesini, milli olmaktan çıkış görenlere karşı da Nazım, geniş kitlelerin ıstıraplarını dile getiren edebiyat, bir avuç burjuvaya hitap eden edebiyattan daha millidir diyordu. Nazım bu şekil milliyetçi görüşün en mükemmel örneğini İstiklal Savaşı üzerine yazdığı Kurtuluş Savaşı destanında verdi. Bursa hapishanesinde yazdığı bu destan onun vatanseverliğini dile getiren bir şaheserdir. O devrin ediplerinden, şairlerinden hiçbiri Milli Kurtuluş Savaşı'nı onun kadar vatansefer bir heyecanla dile getirememişlerdir. Nazım bu düşüncelerini, görüşlerini yalnız bu toplantılarda da açığa vurmakla kalmıyor, bütün baskılara rağmen yayınladığı kitaplarda da yaymaya çalışıyordu. Nazım bu edebiyat tartışmalarında yüksek şahsiyeti, edebi kabiliyetiyle etrafındakileri etkisi altında bırakır, yapılan ufak tefek itirazlar onun kendine güveni, dehası karşısında erir giderdi. Sayfa 172. Sosyalizm tartışmaları. Toplantılarda tartışılan konulardan biri de sosyalizmdi. Türkiye Milli Kurtuluş Savaşı'ndan çıkalı aşağı yukarı 10 yıl olmuştu. Bu devrede memlekette çok ileri adımlar atılmış, bazı reformlar yapılmış, geri kalmış Türkiye'nin kalkındırılması için yeni prensipler ortaya sürülmüştü. Atatürk'ün savunduğu prensipler arasında en önemlisi devletçilik prensibiydi. Lozan Anlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılmış, yabancı sermayenin memlekete girişine karşı setler konmuştu. Devletçilik bir milli burjuvazi yetiştirme amacına dayanıyor, devlet yardımıyla özel teşebbüsün gelişmesine önem veriliyordu. Devlet ancak özel teşebbüsün yapamayacağı işleri yapacak deniyordu. İş Bankası, Kredi Bankası, Sümerbank, Etibank özel teşebbüsü geliştirme amacıyla kurulmuştu. Konuşmalarda bazıları devletçiliği memleketin o günkü şartları içinde bir merhale olarak kabul ediyor, geri kalmış Türkiye'nin özel teşebbüsü geliştirme yoluyla sosyalizme gidemeyeceğine inanıyordu. Ama bu merhalelerden geçmek zorunluluğunu da duyuyorlardı. İçimizde doğrudan doğruya sosyalizme geçmeyi mümkün görenler vardı. Bunlara göre Türkiye'nin o günkü şartları içinde memleketin muhtaç olduğu sanayi kuracak birikmiş sermaye yoktu. Bunları kurmak için sonunda emperyalizme teslim olmak kaçınılmaz olacaktı. Özel teşebbüsün eliyle sanayi kurulamazdı. Sermayedarlar ancak kar getiren sahalara yatırım yapacak, memleketin gelir kaynaklarını kendi hesaplarına işleteceklerdi. Bunlar memleket kaynaklarını işletebilmek için bu kaynakların sosyalleştirilmesini istiyorlar. Aksi halde özel teşebbüsün devlet sermayesini kendi yararlarına kullanacağını söylüyorlardı. Bu fikir yanlış değildi. Fakat o günkü şartlar içinde doğrudan doğruya sosyalizme geçme imkanı var mıydı? Bu noktada fikirler çeşitliydi. Bazılarına göre gelişme düz bir hat üzerinde olamaz, zaman zaman sıçramalar lazımdır. Devlet özel teşebbüsün yardımcısı olmamalı, servet kaynaklarını kendisi işletmeli, milli geliri adaletli bir şekilde dağıtmalıydı. Demokratik yoldan sosyalizme geçilemezdi. Bu sıçramanın itici kuvveti hangi sınıf olacaktı sorusuna şu cevabı veriyorlardı. Proletarya. Fakat o günlerin Türkiye'sinde işçi sınıfı yalnız adet bakımından değil, şuurlanma bakımından da çok geride kalmıştı. Köylü sınıfı darmadağındı. Ziraat işçilerinin hiçbir teşkilatı yoktu. Köyde mevcut teşkilatların başında toprak ağaları oturuyordu. Derebeylik sistemi hukuk bakımından yıkılmış fakat artıkları yaşıyordu. Ortakçılık, marabalık sistemi devam ediyordu. Türkiye'de sosyalist bir devrim için objektif, sübjektif şartlar olgunlaşmamıştı. Böyle bir devirde demokratik burjuva inkılabının tamamlanması için demokrasi savaşını öngörenler vardı. Burjuva diktatoryası altında işçi sınıfının gelişmesine, teşkilatlanmasına imkan yoktu. İdareci sınıf, işçi sınıfının ilericilerin savaşma imkanlarını elinden alıyordu. Henüz gelişmeye başlayan burjuvazinin işçiyi, toprak ağalarının köylüyü sömürmesine karşı bu sınıfları kendi davaları etrafında şuurlandırmak, birleştirmek günün en önemli konusuydu. Her şeyden önce geri kalmış Türkiye'yi yabancı sermayenin boyunduruğundan kurtarmak, emperyalizme karşı savaşmak gerekiyordu. Bu düşüncede arada ayrılık yoktu. Ancak bazıları burjuva demokratik inkılabının tamamlanmasını beklemeden Türkiye'nin sosyalizme geçmesini mümkün görüyorlardı. Bu hedefe nasıl varılabilirdi? Teşkilat ve yayınlarla, halkı hazırlamak, teşkilatlandırmak suretiyle. Oysa burjuva devriminin ilk günlerinde burjuvazi rotasını sol hareketlere çevirmiş, komünist, sosyalist partileri yasak etmiş, bunlara karşı amansız bir savaş açmıştı. Bu şartlar altında sosyalist fikirleri yaymak, işçi sınıfını teşkilatlandırmak güçleşmişti. Bu konuyu tartışanlar bu şartlar içinde çıkacak bir yol arıyorlardı. Bu konuşmalarda dikkatle üzerinde durulacak nokta sekterlik, doğmacılıktı. Şunu itiraf etmek lazımdır ki o zaman hepimiz az veya çok derece derece sekterdik. Kimisi memleketin objektif, sübjektif şartlarını göz önünde tutmadan Türkiye'nin sosyalizme geçmesini çok kısa vadeli görüyor, bir dünya inkılabını yakın bir devrede bekliyorlardı. Bunlar arasında emperyalistlerin bir ikinci dünya harbi açacağı fikri hakimdi. Birinci Dünya Harbi'nden sonra Sovyetler Birliği nasıl 7 Oktober devrimiyle sosyalizme geçmişse, ikinci bir Dünya Harbi'nden sonra her tarafta değilse bile Avrupa'nın birçok yerinde sosyalist devletler kurulacak, emperyalizmin temelleri çökecek diyorlardı. Türkiye'de de sosyalizm ancak böyle bir harbin sonunda kurulabilecekti. Memlekette sosyalizmin kurulmasını iç kuvvetlerden, şartların olgunlaşmasından ziyade dış etkilerden bekleyen bu düşünce, hareketi kitleye mal etmekten çok uzaktı. Koyu sektörler reformların yapıldığı bir devrede gerici din adamlarına, yabancı sermaye ile işbirliği yapan sermayedarlara karşı çetin bir savaş istedikleri halde milli burjuvazi ile muayyen meselelerden olsun işbirliği yapılmasına taraftar değillerdi. İlerici burjuva aydınlarına karşı en küçük bir yaklaşma dahi oportünizm sayılıyordu. Klişe olarak köylü müttefikimizdir diyorlardı. Fakat köylü ile işçi arasında henüz en küçük bir bağ bile yoktu. Gericilere, emperyalistlere karşı işçiyle birleşmesi mümkün olan orta sınıflarla ittifaka yanaşmıyorlardı. Bunları küçük burjuva diye toptan kenara atıyorlardı. Demokrasi meselesinde de tam bir anlaşma yoktu. Sektörlere göre demokrasi ancak sosyalizm inkılabını yapmış bir memlekette kurulabilirdi. Burjuva demokrasi bir etiketten ibaretti. Daha demokratik burjuva inkılabının tamamlanamadığı bir devirde, proleter devletin getireceği demokrasiye bağlanıp burjuva demokrasisini kökünden inkar etmek, ilerici harekete geçecek yolu tıkamak demektir. Avrupa ölçüsünde yapılan demokratik burjuva devrimlerinin sosyalizme yol açtığı gerçeği unutuluyordu. Hatta resimli ayı demokrasiyi savunduğu için suçlayanlar vardı. Benim Cumhuriyet gazetesine yazı yazmama kızanlar vardı. Burjuva ilmi tabu gibi kenara atılıyor, bu ilim hazinelerinden faydalanmak bir suç sayılıyordu. Burjuva kültürünü okuyup da ne yapacaksın diyorlardı. Bunun içindir ki koyu sektörler burjuva aydınlarını sallantılı unsurlar olarak sayıyor, bunlarla herhangi bir şekilde işbirliği yapmaktan çekiniyorlardı. Madem ki işçi sınıfından gelmemişlerdi, bunlara itimat edilemezdi. 7 Oktober Sovyet devriminde birçok burjuva aydınlarının nasıl sınıf değiştirdiklerini, harekete nasıl faydalı olduklarını unutuyorlardı. Bunlar sosyalizmi hayalci sosyalist Fourier Owen gibi fıkaralıkta eşitlik sayıyor, insan gibi yaşamayı, iyi giyinmeyi burjuvalık diye hoş görmüyorlardı. Sosyalizmin hedefinin bütün çalışanların hayat seviyesini yükseltmek olduğu gerçeği unutuluyor, yakalıksız gömlekle, kasketle, üstü başı perişan gezmek bir marifet sayılıyordu. Bunlara göre halk yok, yalnız emekçi sınıfı vardı. Bu düşüncenin hareketi kitleden nasıl uzaklaştırdığının farkında değildiler. Onlara göre iyi bir sosyalist olmanın şartı mutlaka hapishaneye girmek, çıkmaktı. İşte bu gibi konular tartışmaların esasını teşkil ediyordu. Bu devrede sosyalist düşünce bir romantizmdi denebilir. Sayfa 176. Nazım Hikmet hakkında birkaç söz. Nazım realist bir şairdi. Bu realizmi şiirlerinde bir dahi üstatlığı ile inceledi. Mistik, romantik edebiyata karşı cephe aldı. Diyalektik, materyalist felsefeyi bir tarih görüşü olarak kullanmakta gösterdiği üstatlıkla, yalnız eski Türk ediplerinden değil, çağında yaşayan birçok ediplerden, şairlerden ayrıldı. Nazım yalnız kendi memleketinin insanlarının değil, dünya ölçüsünde ezilen insanların savunucusuydu. Onu milletler arası bir şair haline getiren, insana, insanlığa karşı sevgisi ve ezilenlerin kurtuluşu için duyduğu heyecan ve beslediği fikirlerdi. O bu duygu ve düşüncelerini yalnız şiirlerle dile getiren bir şair değil, davasını bir militan olarak savunan bir devrimciydi. Dünya işçileri arasında birlik, dayanışma, enternasyonalizm ideolojisinin temel taşlarıydı. Kendi memleketinin ezilen, sömürülen işçisine, köylüsüne, halkına karşı duyduğu sevgi ne kadar milli ise, ezilen bütün insanlara karşı duyduğu sevgi de o kadar enternasyoneldi. Mısraları, kelimeleri yalnız sadelik bakımından değil, heyecanlarını, duygularını, fikirlerini aksettirme bakımından da bir kıvılcım niteliği taşırdı. Kuvvetli şahsiyeti edebiyattaki dehasıyla devrinin gençleri üzerine büyük bir etki yaptı. Onun attığı temel üzerindedir ki bugün yetişen yeni şairler, edipler, romancılar edebiyat alanında büyük yer aldılar. Yeni bir edebiyat meydana geldi. Bugün bu yeni edebiyatın ön saflarında yer alan Yaşar Kemaller, Kemal Tahirler, Orhan Kemaller, Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Mahmut Makal, Fakir Baykurtlar ve daha niceleri Nazım'ın izlerinde yetiştiler. Bugün Türk edebiyatının en kuvvetli elemanları oldular. Fakat idari çevreler onun büyük dehasını, sanat değerini anlamadılar. Kasıtlı anlamak istemediler. Onu en basit sebeplerle hapishanelerde çürüttüler. Memleketinde değeri takdir edilmeyen Nazım Hikmet, dünya edebiyat tarihinin sayfalarında yerini aldı. Eserleri 60-70 dile çevrildi. Dünya kültür hazinesine şaheserler bıraktı. Nazım bir proleter şairi, vatansever bir şairdir. Yazdığı Milli Kurtuluş Destanı, Hasret şiirleri bunun örnekleridir. Varna'da Mehmet'e, karısı Münevvere yazdığı şiirler bu vatan hasretinin ifadeleridir. Nazım şiirlerinin birçok dillere çevrildiğini, bütün halkların onu okuduğunu gördüğü zaman seviniyor. Fakat kendi halkının şiirlerini okuyamamasından sonsuz bir azap duyuyordu. O bir Dreyfus gibi masum olarak yıllar boyu hapishanelerde yattı. Hayatına karşı hazırlanan tertipler onu memleket dışına çıkmak zorunda bıraktı. Vatanına hasret kaldı. Son yıllarında en büyük azabı bu vatan hasreti ve şiirlerinin kendi memleketinde okutulmamasıydı. Memleketin ender yetiştirdiği böyle bir şairi hapishanelerde çürütmek suçunu bugünkü ve yarınki nesiller ve tarih affetmeyecektir.